doğudan batıya, dünden bugüne Türkçemiz. Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Doğudan Batı'ya, Dünden Bugüne Türkçemiz programı başladı. Yapımcınız Neslihan Değirmencioğlu, kumanda masasında Sebihat Han, ben Sedat Ağaoğlu. Değerli dinleyicilerimiz, bugün çok önemli bir destanı konuşacağız. Destanlarımız içerisinde en önemlilerinden birini konuşacağız. Kırgızların Manas Destanı'nı. Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Naciye Yıldız hocamızda. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Naci Hocam, ben hemen başta şunu sormak istiyorum. Bu destan, Manas Destanı neden bu kadar önemlidir? Ve Manas kimdir? Manas Destanı'nın genel anlamıyla içeriği nedir?
Evet, Manas Destanı neden bu kadar önemlidir? Bunu söyleyebilmek için öncelikle Türk dünyasının destancılık geleneğine bakmak gerekir. Bizim gerçekten çok büyük bir destancılık geleneğimiz var. Türk dünyası dediğimiz coğrafyanın en doğusundan en batısına kadar binlerce, mübalağa değil, binlerce destanla karşılaşıyoruz. Bundan aşağı yukarı 10 yıl önce Türk Dil Kurumu bir destan projesi başlatırken 100 destan acaba yayınlanır mı diye başlamıştı. Şimdi 400'e yakın destan tespit edildi. Ben bir çalışmamda da Türk dünyasında 2000 civarında destanın anlatıldığını görüyorum.
Hocam, burada hemen şunu sormak istiyorum size.
Tabii, buyurun.
Destanlar sözlü halk edebiyatımızın bir ürünü müdür?
Evet.
Buradaki yaklaşım ne olmalıdır? Bir de hocam, destan nedir?
Evet, destan bir milletin başından geçen maceraların bir kahraman etrafında birleştirilerek anlatılmasından doğan anonim eserlerdir. Anonim, milli eserlerdir. Ancak destan dendiği zaman aslında bu kavram çok açık uçlu. Türk dünyasında destan dendiğinde neyi anlıyoruz? Kırgızlar destan dendiğinde ne ifade ediyor? Bizim destan terimimizin karşılığı onlarda nasıl? Bütün bunlar çok farklılıklar gösteriyor. Ben şuradan devam etmek istiyorum. Şimdi bu kadar geniş bir repertuar dünyanın hiçbir milletinde yok. 2000 destan hiçbir dünya milletinde yok. Ayrıca bizim Manas Destanı gibi bir büyük hacimli destan da yok. Manas'ın önemi buradan kaynaklanıyor. Bir kere hacminden kaynaklanıyor. Çok büyük bir destan. Yani Yunanlıların İlyadası, Odisesi bizim Manas Destanı'nın yanında 40'ta biri diyebiliriz. Çünkü Manas Destanı 500 bin mısra halinde tek bir anlatıcıdan derlenen varyantı var. Bugün arşivlerde 1500 mısradan artık varyantlarının olduğunu görüyoruz. 60'tan fazla varyantı derlenmiş. İkinci önemi Manas Destanı'nın, Manas Destanı Kırgızların erkinlik ruhu dedikleri özgürlük ruhunu canlı tutan bir destan. Buradan kaynaklanıyor. Üçüncü önemi, Kırgızlar eğer bugün dillerini kaybetmedilerse Manas Destanı sayesinde kaybetmediler. Manas Destanı Kırgız Türkçesinin en güzel şekilde kullanıldığı bir destan. Şimdi destana tekrar dönecek olursak...
Hocam, ona dönelim ya. Destanların toplum içerisinde demek ki az önce söylediklerinizden de belki bu sonuç çok önemli bir işlevi var.
Elbette ki. Hele hele Kırgız Türklerinde Manas Destanı'nın çok çok önemli işlevleri var. Bir kere destan onlardaki o özgürlük ruhunu canlı tutuyor. Bundan dolayı zaman zaman yasaklanıyor. Özellikle Sovyetler Birliği'nin ilk döneminde Manas Destanı'nın yasaklandığını görüyoruz. Derliyorlar ama yayınlamıyorlar. Arşivlerde kalıyor. Daha sonra...
Hocam, o kesin Stalin dönemidir.
Stalin döneminde evet, destanın yayınlanmadığını, ancak 1952'de bir kongre toplanıyor. Bu kongrede Manas Destanı zararlı mıdır, değil midir? İki gün boyunca dönemin alimleri tartışıyorlar. Ama bunun öncesi de var. İki yıl boyunca Manas Destanı hakkında çeşitli dergilerde, gazetelerde olumsuz yayınlar yapılıyor. Bunda pan-Türkizm var, bunda pan İslamizm var diye sürekli taraflı yayınlar yapılıyor. Bunun üzerine 1952 yılında bir kongre toplanıyor. Burada Manas Destanı'nın çok önemli olduğunu savunuyor bazı bilim adamları. Mesela Kazak aydını yazarı Muhtar Avezov diyor ki içindeki bu pan-Türkist veya pan-İslamist denilen unsurlardan dolayı Manas Destanı feda edilemez. O dünyanın en büyük destanı. Bu Sovyetler Birliği için de büyük bir şeref meselesidir deyince o zaman içindeki pan-Türkist ve pan-İslamist unsurları çıkaralım. Ondan sonra destanı yayınlayalım diyorlar ve destanın ilk yayınlanan varyantında içindeki Türklükle ilgili bütün kelimeler, dinle ilgili kelimeler teker teker ayıklanıp konu bütünlüğü bozulmuş mu, bozulmamış mı buna bile dikkat etmeden böyle yayınlanıyor. Bu destanın aslında ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. Ayrıca şunu da söyleyeyim, bu son derece enteresan bir durum. Biz bugün hasta olan bir kişinin başına eğer inancımız varsa veya öleceğini tahmin ettiğimiz bir kişinin başına hoca çağırırız, Kur'an-ı Kerim okuturuz. Sovyetler Birliği döneminde zaten dini her türlü faaliyet yasak. Hastaların başına, ölecek olan kişilerin başına Manas Destanı'nı okuyan kişiler davet ediliyor ve bunlar Manas Destanı söylüyorlar. Yani günlük hayatta sadece edebi açıdan değil, halkın görüşleri doğrultusunda günlük hayatta da Manas Destanı'nın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Ben hep şunu söylüyorum öğrencilerime de, Kırgız kültüründe ne varsa oyundan geleneğe, inançtan ev eşyalarına, evet. Kırgız kültüründe ne varsa bunu Manas Destanı'nda bulmak mümkün. Manas Destanı gerçekten Kırgızların bir ansiklopedisi.
Hocam, bu sözlü edebiyat geleneği olduğuna göre değerini anlayıp ortaya bulup çıkartan Radloff mu?
Radloff 1860'lı yıllarda bu coğrafyada gezerken Manas Destanı'nı 3 ayrı destancıdan derlemiş. Benim doktora tezim olduğu için Manas Destanı, Türkiye'de ilk doktora tezi benim yapmış olduğum çalışma. Biz hocamla Manas Destanı'nı çalışmaya karar verdiğimizde Radloff'un varyantı ilk derlenen varyant olduğu için ondan başladık. Ancak Radloff'un derlediği varyant 12 bin mısra. Yani 500
hocam
bin...
Tez hocanız şimdi sağsa selamlayalım, rahmetliyse rahmet okuyalım.
Hocam sağ, Allah uzun ömürler versin. Profesör Doktor Umay Günay Türkeş, kendisine destanlarla ilgili çalışmalara adım atmama vesile olduğu için çok şey borçluyum. Kendisine sağlıklı uzun ömürler diliyorum.
Katılıyoruz dileklerinize. Evet hocam, ilginçti. Buyurunuz, ben kestim sözünüzü.
Evet. Radloff 3 ayrı destancıdan derlemiş ancak Radloff'un bu varyantı kopukluklar içeriyor. İşte destanın epizotları destancılar tarafından farklı yerlerde anlatılabileceği için bazen tekrarlar içeriyor. Küçük bir varyant ama ilk defa derlenmiş olan varyant Radloff tarafından derlenmiş varyant. Dolayısıyla Sovyet'in kısıtlamalarına da maruz kalmadan yayınlanmış olan varyant.
Bu da önemli hocam.
Bu da son derece önemli. Ama dediğim gibi 500 bin mısralık bir destanın 12 bin mısra halindeki şekli ancak destanın özeti olabilir.
Şimdi burada Naci hocam, bunlar 1952 senesinde toplandılar. Tamam, dediler ki buradan İslami unsurları, Türkiye'ye ait unsurları, evet, ayıkladık. Evet. Ama halkın dilinde, ozanların telinde yaşamaya devam etmedi mi destan?
Destan yaşamaya devam etti. Elbette devam etti ama o dönemde büyük baskılar sonucunda onlar da büyük ölçüde dillerinde bu tür kelimeleri çıkartmak zorunda kaldılar. Ben en son yaptığımız aktarmada Manas'ın 197 yerde bütün Türk alemine seslenip Anadolu'ya giden ve Araplaşan sen de Türksün, Özbekistan'da kalan sen de Türksün, Özbekistan'a yerleşen sen de Türksün, Altaylar'da kalan sen de Türksün diye Türk kelimesini 197 yerde tekrarladığını tespit ettim. Ama 1958 yılında yayınlanan aynı Sagınbay Orazbakoğlu'nun varyantında bunlar geçmiyor. Bakın ne kadar büyük bir ayıklama yapılmış. Bunlar yok ama halk tabii ki bunu biliyordu. Hatta bize Kırgızistan'a gittiğimizde şunu söylediler, gizli gizli destanı okuturduk. Hastaların başına çağırıp gizli gizli okuturduk. Destan arşivlerdekiler kaybolmasın diye destanı kağıtlara yazıp biz ağaçların altına gömdük. O şekilde sakladık diye de anlattılar.
Naci Hocam, siz destanın diline baktığınızda, içeriğine baktığınızda, içerisindeki kültürel unsurlara baktığınızda ne kadar geriye götürebiliyorsunuz? Bu anlamdaki çalışmalarınız ne sonuçlar verdi?
Şimdi ben bundan 20 yıl önceki görüşlerimle şimdiki görüşlerim arasında çok büyük bir fark var. Manas destanının Radloff varyantına baktığımız zaman niye pan-Türkist, niye pan-İslamist gibi suçlamalara maruz kaldığını anlamak mümkün değil. Çünkü çok küçük bir varyant ve farklı kişilerden derlenmiş varyant. Ancak Sagınbay Orazbakoğlu gibi bir büyük destancının varyantına baktığımız zaman onun içerisinde Türklük unsurlarının çok fazla olduğunu görüyoruz. Sayakbay Karalayev gibi bir başka yine büyük destancı var. Onda da İslamiyet'le ilgili unsurların olduğunu görüyoruz. Yani Rusları korkutacak boyutta gerçekten fikirler var. Ne kadar eskiye götürebiliriz? Bu konuda ben Talas Savaşı'na kadar götürülebileceğini düşünüyorum.
8. yüzyılda.
Evet.
Hocam.
Çünkü destanın Sagınbay Orazbakoğlu varyantına bakıldığında orada Aykoca diye bir kahraman tipiyle karşılaşıyoruz. Aslında bu Aykoca Ebu Nasır Samani. Bir tek yerde Ebu Nasır Samani'nin adı geçiyor. Bunun dışında hep Aykoca, Aykoca diye geçiyor ve bu Aykoca kelimesi aslında son derece önemli. Ay kelimesiyle bir mitolojik özellik kut verilmiş.
Hocam Koca'da, o aslında kök tengride kut bulmak ama Uygurlarda ay tengride.
Evet, ay son derece önemli Türkistan coğrafyasında. Koca da yaşlı, akıllı, çok şey bilen, yani bizim Dede Korkut tarzındaki kişilere verilen bir unvan. Ebu Nasır Samani'ye kadar götürülmesi, orada Arapların da olduğu bir savaştan söz edilmesi bence en eski izlerini Talas Savaşı'na kadar götürmek mümkün diye düşünüyorum Manas Destanı'nda. Ondan sonraki yüzyıllarda tabii her yüzyıl destana bir şeyler katmış. Anlatıla geldiği sürece destanda yeni bir takım unsurların olduğunu görüyoruz. Mesela dürbün de destanın içerisine girmiş. Yanılmıyorsam dürbün 18. yüzyılda.
Tabii hocam yaşamış, devam etmiş demek
evet,
ki.
Evet.
Canlı bir organizma gibi.
Evet, nasıl diller canlıysa, günün ihtiyacına göre dile kelime girip o dili zenginleştiriyorsa, Manas Destanı'nda da her yüzyılın özellikleri destana yansımış. Bu da onun son derece canlı kalmasını, güncel kalmasını, yani bugün de hala ondan faydalanılıyor olması bu özelliğine bağlı. Kırgızlar için son derece önemli Manas.
Az önce söylediğiniz de çok önemli hocam. Bu Ruslar Stalin döneminde Komünist Sovyetler Birliği'ndeki bu ayıklamalardan kurtulan Türklük unsurları ve İslamiyet'e vurgu yapan unsurlardan örnekler verebilir miyiz? Ne söylüyor hocam destan bu konuda bizlere?
Türklükle ilgili olarak demin de söylediğim gibi tek tek bütün Türk boylarının isimlerini sayıp Özbek, Kazak, Kırgız, bunların hepsi Türktür diyor. Biz hepimiz aynı soydan geldik diyor. Oysa düşünecek olursak Sovyetler Birliği onlara ne diyor? Her biriniz ayrı birer milletsiniz. Sizin dilleriniz de farklı, yazılarınız da farklı. Farklı alfabeler icat ediyorlar. Birinin okuduğun veya yazdığını diğeri anlayamasın diye farklı alfabeler icat ediyorlar ve her birini ayrı bir millet bölme çabası içerisindeler. Ama Manas Destanı'nda
öyle yapıyorlar hocam. Türkmen'e sen Türkmensin, evet. Kırgız'dan başkasın. Kırgız'a sen Kırgız'sın, Kazak'tan başkasın. Halbuki bunların hepsi Türk, hepimiz gibi ve Doğu Türklüğü diye adlandırdığımız.
Evet.
Naci Hocam. Evet. Hocam buyurun, sözünüzü kestim.
Defalarca işte ey Kırgız, sen Türk oğlusun, sen Türk oğlusun diye işte Türk kelimesini bu tarzda, bu anlamda destanda 3800 sayfada 197 kere tekrarlanması son derece anlamlı. İslamiyet'le ilgili olarak ise ben aktardığım en son varyantta, Sagınbay Orazbakoğlu varyantında şunu gördüm. Mesela Battalname'deki birçok benzer motifler, işte peygamberin emanetlerinin ulaştırılması gibi motifler Manas Destanı'nın içerisinde de var. Manas'a da aynı şekilde Aykoca vasıtasıyla peygamber zamanından kılıç gibi, zırh gibi emanetler getiriliyor. Aykoca bunları ona bir mağaranın içerisinden çıkarıp teslim ediyor. Bunun dışında yine İslamiyet'le ilgili olarak mesela Ahmet Yesevi ile büyük benzerlikler olduğunu tespit ettim. Ben Ahmet Yesevi ile ilgili şunu düşünüyorum. Evet, hepimiz Müslümanız. Kur'an-ı Kerim bizim kitabımız. Ama Kur'an-ı Kerim Arapça. Sabahtan akşama kadar, akşamdan sabaha kadar Arapça Kur'an-ı Kerim'i okusanız, tilavet etseniz hiçbir şey anlayamazsınız. Ahmet Yesevi ne yapmıştır? İslamiyet'in bütün esaslarını Türklerde eskiden beri var olan bir gelenekle, şiir geleneğiyle yansıtmıştır. Ve halkın anlayacağı bir şekilde yansıtmıştır. Manas Destanı'nda da bunu görüyoruz. Son derece basit, halkın anlayabileceği bir tarzda dini bilgiler veriliyor. Tanrı'nın niçin güçlü olduğu, niçin ona inanmamız gerektiğini, putlara niye inanmamak veya güvenmemek gerektiğini son derece basit örneklerle
Gerekiyorsa.
söylüyor. Diyor ki, yeryüzünün üzerine, toprağın üzerine, kara toprağın üzerine basıyorsun diyor. Hangi insanın üzerine bu kadar bassan, hangi canlının üzerine bassan bunun hakkını senden istemez diyor. Sen Tanrı'nın yarattığı dünyanın üzerine basıyorsun. Onun üzerinde yaşıyorsun ama senden bunun hakkını istemiyor diyor. Gökyüzüne bak diyor. Yukarıda bulutlar var. Onların içerisinde sular var. Bu sular yeri geldiğinde yağmur, yeri geldiğinde kar olarak yağıyor. Onlar hepsi birden senin başına düşse ne olurdu? Bütün bunları sırasıyla birbirine değdirmeden yağdıran kimdir diyor. Bakın, halkın günlük hayatı, göçebe halkın günlük hayatında her an karşılaştığı örneklerle
Son
İslamiyet
derece
bu
net
şekilde,
hocam, evet.
çok net bir şekilde
Anlatılıyor.
İslamiyet anlatılıyor. Bu yüzden de tabii ki Sovyet döneminde panislamist
Evet
olarak
hocam.
suçlanıyor.
Devam edeceğiz değerli dinleyicilerimiz Profesör Doktor Naciye Yıldız hocamızla sohbetimize. Dünden bugüne Türkçemiz programında birlikteliğimiz devam ediyor. Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Naciye Yıldız hocamızla Manas Destanı'nı konuşuyoruz. Hocam, siz söyledikçe ben merak etmeye devam ediyorum. Bu destandaki unsurları incelediğinizde, az önce örnekler verdiniz. İmana ilişkin, Türklüğe ilişkin örnekler verdiniz. Çok daha gerilere götürdüğümüzde Türk tarihini, yaşayışa ilişkin, folklora, halk bilimine ilişkin ne gibi unsurlar tespit ettiniz hocam? Türk'ün yaşayışına ilişkin.
Evet, şimdi
Örneğin at.
At son derece önemli. Tabii eski destanlarımıza baktığımız zaman onlarda bir tulpar at, kanatlı at, mitolojik at özelliği var. Ancak Manas'ta son derece güçlü bir at imgesi olmakla birlikte o mitolojik at özelliğinden çıkmış, daha günlük hayatın içerisinde ama son derece güçlü bir at. Manas'ın atı da dört nala gittiği zaman neredeyse bulutlara kadar çıkabilecek bir güçte. At kahramanın zaten en baş yardımcısı. At olmadığı zaman kahraman yok. Ben Manas'ın ikinci dairesinden şöyle bir örnek verebilirim. Manas öldükten sonra oğlu Semetey dünyaya geliyor. Semetey bir nişanlı kızı kaçırıyor ve o kişiyle barışmak için de atını veriyor. Annesi diyor ki, at verilmez. Atı verdiğin zaman senin sonun gelir. Gerçekten de düşmanları onun atının olmadığını öğrendiklerinde kendisine saldırarak onu öldürüyorlar. Kırgızlarda bir söz var. Sarı alanın tartuğu olup ketkeni, Semeteyd'in acalının cetkeni. Yani Sarı Ala isimli atının diyet olarak verilmesi Semeteyd'in ecelinin yetmesine sebep olmuştur diye bu atasözü, destandan çıkan bir atasözü halinde günümüzde hala söyleniyor.
Evet. Naci hocam, Hocam şimdiki sorum da şu. Alper Tonga destanını birden çağrıştırdı bana söylediğiniz. Manas kimdir diye soracağım ama önce şunu sormak istiyorum. Alper Tonga'nın Sakaların imparatoru Bartatua olduğu yönünde iddialar da var. Manas kim ve Manas'ın kim olduğuna ilişkin ne tür açıklamalar, iddialar var? Bir de sizin görüşünüz ne?
Şimdi Manas'ın kim olduğuna dair tarihte Manas adında yaşamış herhangi bir kahramana rastlanmıyor Kırgızlar arasında. Ancak Manas baktığımız zaman pek çok Türk kahramanının izlerini taşıyor. Destan da taşıyor bu izleri. Oğuz Destanı'ndan da özellikler görüyorsunuz. Alper Tunga Destanı'ndan da özellikler görüyorsunuz. Yani Manas aslında benim düşünceme göre tek bir kahraman değil, pek çok kahramanın halkın muayilesinde kalan en güzel özelliklerinin birleştirildiği bir hayali kahraman diye düşünüyorum. Tarih bize aksini ispat etmediği sürece, biliyorsunuz yeni yeni belgeler çıktığında belki böyle bir tarihi şahsiyetle karşılaşacağız ama şimdiye kadar bilinen tarihte Manas adında bir kahraman yok.
Yani Manas'ın kişiliğini de hocam biz Alper Tonga'yı da bulabiliriz. İşte Oğuz Kağan'ı da bulabiliriz. Ve benzer diğer bütün tarihimizde yaşamış destan kahramanlarımızla birlikte örneğin Mete Kağan'ı da belki bulabiliriz.
Evet, zaten destandaki motifler bu izleri bize gösteriyor. Yani Dede Korkut'ta da, Oğuz Destanı'nda da olan pek çok şey, işte demin söylediğim gibi Battalname'den izler görüyorsunuz. Battalname'de olduğu gibi mesela Aykoca pek çok dili konuşabiliyor. Tüm bunlar bize bir etkileşimin olduğunu gösteriyor ve bütün bunların birleşiminden de bir Manas isimli bir büyük kahraman ortaya çıkıyor. Halk
Hocam,
bunu yaratıyor.
Destanın genel hatlarını söyler misiniz? Manas başlar destan şu şekilde deyip ondan sonra diğer kahramanlar bunlardır. Aralardaki ilişkiler. Kurgusundan bahseder misiniz Naciye Hocam?
Manas destanı, şimdi Kırgızlar'da şecere son derece önemli olduğu için Manas destanı da mutlaka şecere ile başlar. Cedit Ördü'nün başında Cetkimen Tuğgan, Böyönhan, Böyönhand'ın balası Kayrattu Tuğgan, Karahan, Karahand'ın balası Kayrattu Tuğgan, Cakıp Han diye üç göbek neslini sayarak Cakıp Han Manas'ın babası. O şecereyi kısa bir şekilde Radloff varyantı veriyor. Ama Sagınbay Orazbakoğlu'na baktığımız zaman Manas'ın soy ağacını Nuh peygamberden başlatıyor.
Şecereyi terakimeye mi gidiyor Mevlüt Gazi Bağdır'a?
Evet, Türkistan coğrafyasında şecerecilik geleneği çok yaygın. Dolayısıyla şecereyi terakimeden de bu tarzda bir şecereyi terakimeyle de bir ilgi kurmak mümkün. Bazı varyantlarda Adem peygamberden, bazılarında Nuh peygamberden başlatarak mutlaka Manas destanı soy ağacıyla başlıyor. Daha sonra Manas'ın çocuksuzluk motifi var. Cakıp Han evleneli uzun yıllar olmasına rağmen bir erkek çocuk sahibi olamamış. Birinci hanımından, Bay Biçesi'nden bir erkek çocuğu olamamış. Ve bundan sonra varyantlara göre değişebiliyor işte. Bir takım ritüeller uygulanıyor ve bunun sonucunda Manas dünyaya geliyor. Ancak Manas dünyaya gelmeden önce Manas'ın herkesten daha farklı bir kahraman olduğu belli. Destancı bunu nasıl bir motifle gerçekleştiriyor? Destancı aşerme motifiyle. Herkes aşererken işte erik ister, elma ister ama Manas'ın annesi Bağdöğlöt Hatun diyelim erik elma istemiyor. O aslan kaplan yüreğine aşeriyor. Bunun manası nedir? Aslanın kaplanın cesareti ve gücü Manas'a geçmiş olacak. Böylece bu olağanüstü hamilelik döneminden sonra bir de olağanüstü doğum hadisesi gerçekleşiyor. Manas dünyaya gelirken Umay Ana gelerek Manas'ın annesinin sırtını sıvazlıyor. Manas ancak ondan sonra dünyaya geliyor. Ve Manas elinde bir işaretle dünyaya geliyor. Bu işaret varyantlara göre değişiyor. Şimdi destancılar epizotları çok fazla değiştiremiyorlar ama bunların işlenişindeki motifleri değiştirebiliyorlar. Mesela bir destancı elinde Manas yazdığını söyleyebiliyor. Biliyor destan anlatırken bir başkası da avucunda kan ile doğduğunu bu da onun güçlü cesur bir kişi olacağını gösterdiğini söyleyerek Manas'ı nitelendiriyor.
Hocam Oğuz Kağan da kendi adını kendi koymuş.
Kendi koymuş. Evet. Evet. Evet. Bu tabii Manas'ın doğduğu ortam o dönemin Kırgızlar açısından düşünüldüğünde Kalmuklara esir oldukları, Kalmukların esareti altında yaşadıkları bir dönem. Her türlü ürettikleri her şeyi Kalmuklara veriyorlar ve ses çıkaramıyorlar. Bu arada Kalmuk Ağanı bir rüya görüyor ve Kırgızlar'da Manas adında bir çocuğun dünyaya geleceğini ve Kırgızların kaderini değiştireceğini söylüyor. Bunun üzerine o yıl doğan bütün erkek çocukları öldürüyorlar. Hepsini toplatıp öldürüyorlar. Bunu duyan Jakup Han Manas'ı dağda çobanlık yapan Oşpur adındaki bir kişinin yanına gönderiyor ve onu orada saklıyorlar. Manas 11 yaşına geldiğinde yanına çocukları toplayarak kendisine bir beylik kuruyor ve Kalmuk çocuklarını dövmekle işe başlıyor. Daha sonra da Kalmukları Kırgız yurdundan sürüp çıkarıyor. Bu Manas'ın ilk kahramanlığı. Bizim destanlarımızda bu ilk kahramanlık önemlidir. Kahramanın kendisini ispat etmesi anlamına gelir. Bundan sonra Manas'ın diğer seferleri sürüyor. Pek çok kalmuklarla yapmış olduğu pek çok savaşlar var. Daha sonra Manas'ın evliliği epizodu geliyor. Manas'a bir kız aranıyor. Tıpkı Dede Korkut'ta olduğu gibi babası diyar diyar dolaşıyor. Ama bir çobandan işte Buhara Hanı'nın kızının Manas'a uygun bir gelin olabileceğini öğreniyor ve gidip bu kızı istiyorlar. Buhara Hanlığı yerleşik kültürü gösteriyor bize.
Bunu oysa, sembolize ediyor hocam demek. Evet.
Evet. Oysa Kırgızlar göçebe hayat diyorlar ki işte vermesek kızı alır kaçırır Buhara'yı da başımıza yıkar. Versek göçebe kültüre yani aslında göçebe de göçebelik de bir medeniyettir. Biz bunu bugün kabul
Bozkır
ediyoruz.
Bozkır medeniyeti hocam evet.
Tabii ki. Ama yerleşik kültüre göre daha geride kalmış bir medeniyet olarak düşünüldüğü için kızı vermek istemiyorlar. Manas'ın karşısına çok büyük bir başlık çıkararak kalın deniliyor tabii buna Kırgız Türkçesinde Manas'ı vazgeçirebileceklerini düşünüyorlar. Oysa Manas kendisinden istenen bu başlığı fazlasıyla getiriyor. Dört tülük hayvan dedikleri dört cins hayvandan vadiler dolusu getiriyor. Bazen destanlarda mizah unsuru da olabilir. Varyantlardan bir tanesinde Buhara'da oturanlar bir gün bakıyorlar ki Buhara'nın üstünü simsiyah bir bulut kaplıyor. Gidin bakın diyorlar. Gözcüleri gönderiyorlar. Hangi düşman üzerimize geliyor? Gözcüler gidiyorlar. Diyorlar ki düşman gelmiyor. Manas'tan istediğiniz başlığı Manas getiriyor. Ta günlerce uzaktaki bir mesafeden o hayvanların ayaklarının tozları Buhara şehrinin üzerini kapatıyor. Bir başka varyantta daha da enteresan şehrin içine kadar giriyorlar bütün bu hayvanlar ve evlerin içine giriyorlar, bütün sokakları tarumar ediyorlar. Binlerce, yüz binlerce hayvan Manas getiriyor. Diyor ki benden bu başlığı istediniz, işte ben de size getirdim.
Evet. Hocam evliliği, savaşları
ondan
daha sonra
savaşları, daha sonra yine aynı şekilde savaşlarıyla devam ediyor ama günlük hayattan pek çok şeyi de görüyoruz. Mesela
hocam o zaman şunu sormak istiyorum. Buyurun. Daha öncesinde Sarmat kadınları, Amazon kadınları çok önemli bir figürdür. Evet. Türk tarihinde de kadının yeri çok ayrıdır. Destanda bunu ne şekilde gördünüz? Ne şekilde yorumladınız?
Şimdi ben Manas Destanı'nda bu bildiğimiz kadın tipinden biraz daha farklı bir kadın tipiyle karşılaştım. Şimdi Kanikey, Manas'ın eşi Kanikey, Buhara Hanı'nın kızı demiştim. Yerleşik kültürü temsil ediyor. Kanikey her türlü işi en güzel şekilde yapabilen, dikiş dikebilen, zırh hazırlayabilen, silah hazırlayabilen bir kadın tiplemesiyle karşımıza çıkıyor. Yani diğer destanlardaki savaşçı kadın tipini çok fazla Manas Destanı'nda görmüyoruz. Var bir tane Kız Saykal adında bir tip var. O tıpkı bir erkek gibi savaşan, dövüşen bir kahraman. Ama Manas'ın birinci eşi olan Kanikey o özellikte değil. Bu da bize göçebe kültürün yavaş yavaş yerleşik kültüre doğru yöneldiğini göstermekte, tercihlerini bu tarza dini göstermekte.
Hocam destanda bu anlamda Çin etkisi olmuş olmasın?
Elbette olabilir ama yani Kanike savaşçı bir kadın değil ama herkesi idare edebilen, her türlü geleneği, göreneği, örfü bilen, hatta Manas mesela Radloff varyantında bir defa ölüyor, tekrar diriliyor. O öldüğünde gidip kayınanasıyla, kayınatasına çiftçilik öğretip onların geçimini devam ettirebilen bir kadın. Yani bizdeki yine Türk kadın tipinin birçok özelliğini gösteriyor. O yüzden ben Çin etkisi diye bunu
Evet.
düşünmüyorum ama Kanike çok becerikli bir hanım. Kız Saykal da savaşçı bir hanım. Çok güzel ve savaşçı bir hanım. Daha sonra Manas'ın Kökötöy Han'ın aşı diye bir işte daha çok böyle oyunların, bir takım gelenek göreneklerin yansıtıldığı bir bölümü var. Orada bir han ölmek üzereyken vasiyet ediyor ve ona çok büyük bir ölü aşı düzenleniyor. Orada o tarz motifleri görüyoruz. Daha sonra da Manas'ın Çonkazat denilen Becine, Çin üzerine seferi var. Bu sefere Kanike gitmemesini söylüyor. Diyor ki bu yıl yılan yılı, yılan yılında sefere gidilmez, at yılını bekle, at yılında git. Ama Manas tipik Türk erkeklerinin özelliği, ben kadın sözüyle hareket edecek adam mıyım deyip ordusunu hazırlayıp gidiyor ve maalesef bu savaşta yaralanıp döndüğünde ölüyor.
Evet
Artık bu
hocam.
ölümünden sonra dirilmiyor ama o öldüğü zaman hanımı hamile, bir müddet sonra oğlu Semetey dünyaya geliyor.
Hocam burası da sanki yine Korkut Atay'ı anladım. Burada da Toylık Ağa'nın öldükten sonra oğlunun doğmuş olması gibi.
Evet, çok büyük etkilenmeler var. Da etkilenmeler demeyelim de kültürümüzdeki ortaklıklar,
Ortaklıklar.
bütün
Evet.
bunlar ortaya çıkıyor. Aynı şekilde
Naci hocam benim sorularım
bu
bitmeyecek ama 1,5 dakikamız kaldı. Destanın sonuna doğru toparlarsanız sevinirim.
yani ben destan için şunu söylemek istiyorum. Destan gerçekten dünyanın en büyük hacimli destanlarından birisi. Gerçekten Kırgız Türkleri için bir ansiklopedi durumunda. Manas öldükten sonra onun oğluyla Semete öldükten sonra Seytek öldükten sonra Kenenim, Asıl Baça, Bek Baça diye yedi göbek devam etmesi Türk soyunun, Türk geleneğinin, göreneğinin nesiller boyunca devam ettiğini bize gösteriyor. Yani fertler kalmayacaktır, fertler ebedi değildir ama milletler ebedidir ve bunu bir şekilde sürdüreceklerdir düşüncesinin, fikrinin ben destan vasıtasıyla bize yansıtıldığını görüyorum.
Hocam son şunu söyleyelim. Meraklısına ulaşabilirler değil mi? Destanı bulabilirler.
Evet, şimdi Radloff varyantı benim doktora tez çalışmamdı. Türk Dil Kurumu tarafından yayınlandı. Yakında da ikinci baskısı yapıldı.
Profesör
Ancak
Doktor Naciye Yıldız hocamızın. Evet.
bu küçük bir destan. Manas destanının bir Sagımbay Orazbakoğlu varyantının bir de Yusuf Mamay varyantının bir 150 sayfalık kadar kısmı da yine yayınlandı. Ancak Radloff varyantı dışında destanın tamamının yayınlandığı, Türkiye'de Türkiye Türkçesine aktarılarak yayınlandığı herhangi bir çalışma yok. İşte biz bir çalışmayı tamamladık. Onun yayınlanmasını bekliyoruz. İnşallah o yayınlandığında 3900 sayfalık bir gerçek Manas destanı, bir büyük
Ansiklopedik bir evet
destancıdan,
hocam
evet,
olmuş.
bir büyük destancıdan, Sagımbay Orazbakoğlu gibi bir büyük destancıdan derlenmiş Manas destanıyla karşılaşacağız. Ama bu demek değil ki Manas destanını onu okumakla da Manas'ı baştan sona öğreneceğiz. Her varyantta farklı farklı unsurlar dikkatimizi
Evet
çekecek.
hocam.
Böyle 60 tane destanın varyantı var. İnşallah hepsi Türkiye'de yayınlanır.
İnşallah
Bu
hocam.
zenginliği tanıma fırsatı buluruz.
Çok teşekkür ederim hocam.
Estağfurullah, ben teşekkür ederim.
Bitiriyoruz sevgili dinleyiciler programımızı. Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Naciye Yıldız hocamızla bu güzel destanımızı, ünlü destanımızı, Manas destanını konuşabildiğimiz kadar konuştuk süremiz el verdiğince. Hocam ağzınıza, ayağınıza sağlık eksik olmayınız.
Teşekkür ediyorum. Manas Destanı öyle bir programda bitecek bir destan değil
Değil
ama
hocam evet.
en azından tanıtmış olduk.
Olduk.
Ben de teşekkür ediyorum.
Sağ olun hocam. Değerli dinleyicilerimiz önümüzdeki hafta görüşmeyi umuyoruz. Şimdilik hoşça kalınız. Doğudan batıya, dünden bugüne Türkçemiz.